Ayrım 2.
Esasen kadınların hoşuna giden tarafı, zira kadınlarca Faik Bey pek çok rağbet kazanmış bir delikanlıdır, en ziyade bu bakışıydı. Küçük yaşından beri Avrupa'nın muhtelif şehirlerinde dolaşmış, oturmuş olduğu için tavır ve hareketlerinde hiç sahte görünmeyen bir Frank zarafeti ve kıvraklığı vardı. Bir mecliste hikayeleri anlatmayı, kadınlara üstü kapalı, imalı lakırdılar söylemeyi, oturup kalkmayı, piyano çalmayı, dans etmeyi, hulasa garplı salon adamlarının bütün gösterişlerini kendine tamamıyla mal etmiş, mevcudiyetine sindirmişti. Sair gençler onun yanında beceriksiz, çiğ, züppe, çocuk ve bayağı görünürlerdi. Seniha gözleri yarı kapalı, uzun kirpikleri arasından Faik Bey'i süzdü. Onda hiç uyumamış bir adam hali vardı. Göz kapakları sarkmış ve ağzının iki tarafındaki çizgiler derinleşmişti. Seniha bir uyku arasından gibi seslendi. Faik Bey, dün gece neredeydiniz? Dün gece mi? Söyleyemem. Aman ne kadar can sıkıcısınız. Can sıkıcı, asıl sizin sualiniz. Genç kız yatağında sinirli bir hareketle döndü, yüzünü duvar tarafına, arkasını Faik Bey'e çevirdi ve bu hareketten sonra yarıya kadar sıyrılan yorganın açık bıraktığı yerlerden Seniha'nın sırtı ta beline kadar göründü. Delikanlı bakmadı bile. Genç kız sayıklar gibi bir sesle sözüne devam etti. Öyleyse neredeydiniz, size ben söyleyeyim. Ne iyi, beni zahmetten kurtarmış olursunuz. Faik Bey, siz dün gece çok fena şeyler yaptınız. Faik Bey'in dün gece yaptığı şey gerçi çok fenaydı. Sabaha kadar kumar oynamış ve hayli kaybetmişti. Naim Efendi, Kasım Paşa, Faik Bey'in babası ile pek eski ve pek samimi ahbap olmakla beraber oğluna birçok sevimsiz ve serbest hareketleri bir yana asıl bu kötü huyu için hiç tahammül edemezdi. Kaç defa Cemil'e münasebeti kessin diye damadı ve kızı nezdinde teşebbüste bulundu. Kaç defa Cemil'i karşısına alıp nasihat verdi ve hatta yalvardı. İhtiyar, dindar ve namuslu kimseler nazarında kumar, seyyiatın, kötülüklerin, günahların en müthişidir. Ocakları söndüren bu, evleri yıkan bu, insanı hırsızlığa, cinayete, intihara sevk eden budur. Bunlar kadını kumar nispetinde tehlikeli zannetmezler. Bunun içindir ki Naim Efendi, Faik Bey'in Seniha'nın yatak odasına girip çıkmasından ziyade Cemil'in onunla beraber geç vakitlere kadar dışarıda kalmasından ürker ve endişe eder. Bu hususta hissi onu aldatmıyor. Hakikaten Faik Bey'de kumar iptilası her iptilanın fevkindedir. O daha şimdiden kadından bıkmış ve sevdadan yorulmuştur. Nitekim o gün akşamüstü çaydan sonra kadınlar gülüşüp konuşmaya o kadar meyyal, gençler fısıldaşıp söyleşmeye o kadar teşne iken Faik Bey ısrarla bir poker partisi yapmak teklifinde bulundu ve meclisin umumi itirazlarına rağmen salonun bir köşesinde bir kare teşkil etmeye muvaffak oldu. Zira Cemil'den başka Madame Kronski ve Beyoğlu'lu diğer birkaç madam bu oyunun coşkun heveskarlarındandır. Seniha salonun diğer bir köşesinde arkadaşlarından iki genç kızla, biraderinin dostlarından iki genç adam ve yeni evlenmiş bir hanımdan bileşik bir grup ortasında büyük halasının torunu Hakkı Celis'in kendisine okuduğu şiirleri dinler görünüyordu. Ta içinden Faik Bey'e kızgındı. Zira bu meclislere revnak, parlaklık, süs verebilecek yalnız onun sohbetleri, onun esprileri, onun şakalarıydı. O bir köşeye çekilir çekilmez o da suyu çekilmiş bir havuza dönüyor ve hiç kimse ne yapacağını bilemiyordu. Seniha'nın ise başkalarının sözlerinden dehşetli bir surette içi sıkılıyordu. Hele halazadesi Celis'in şiirlerine hiç tahammülü yoktu. Bu genç kendisinden ancak 1-2 ay küçük olmasına ve şimdiden birçok şiirleri bazı mecmualarda çıkmış olmasına rağmen ona parmakları mürekkep lekeli ve pantolonunun dizleri çıkmış zavallı bir mektep çocuğu gibi görünmekten kurtulamıyordu. Hakkı Celis her okuduğu manzumeyi sonunda, "Abla, dün gece bir sonnet daha yazdım. Haftaya Nihal Mecmuası'nda çıkacak." derken Seniha aklı başka yerlerde, "Güzel güzel" diyordu ve genç çocuk bundan cesaret alarak tekrar okumaya başlıyordu. Mamafi Seniha'nın yanındaki genç kızlar bu şiirlerden pek çok zevk alır gibiydiler. Gözlerinin içinde bir cezbe aydınlığıyla genç şaire bakıyor ve her inşadın, okumanın, okuyuşun sonunda "Aman ne fevkalade, ne fevkalade, kuzum bize bunu bir kağıda yazıverin" diyordu. Heyecanlarında az çok samimiydiler. Bu iki hemşire şiiri musikiye tercih edenlerdendi. Nitekim yanlarındaki genç adamlardan biri kalkıp da Seniha'dan bir parça piyano çalmasını rica eder etmez, bunlar Celis'i ta dizlerinin dibine çağırdılar ve yalvaran gözlerle "Devam ediniz, siz devam ediniz" dediler. Seniha bütün hıncını şimdi piyanodan alıyordu. O delikanlılar yanı başlarında duruyor ve birini notanın yapraklarını çevirmekle, diğeri çalınan havayı terennüm etmekle meşgul oluyordu. Demincek onların grubunda bulunan yeni evlenmiş bir genç kadın dinlemek için ta yakına geldi ve bir murakabe, dalıp kendinden geçme vaziyeti aldı. Seniha bilinmez nedendir hem bu genç kadına hem de o genç adamlara kızıyordu. Macit Bey, yaprakları çabuk çeviriyorsunuz diye çıkışmış, birkaç dakika sonra öbürüne amma da yanlış söylüyorsunuz Nazif Bey demişti. Sonra çaldığı hava bitip de taburenin üstünde arkasına döndüğü zaman hala dalgın ve coşkun tavrını muhafaza eden bir genç kadına Belkıs kendine gel çaldığımız bir bar havası idi diyerek güldü ve salonun bir tarafında pokerciler grubunu, diğer köşesinde o genç kızlarla küçük celisi görür görmez derin bir can sıkıntısıyla tekrar piyanosuna döndü. ''Şimdi söyleyin, daha ne çalayım Macit Bey?'' dedi. Macit Bey notaları karıştırıyordu. Bu kendini beğenmiş ve her şeyi bilmek iddiasında bir genç adamdı. İstanbul'da en iyi giyinen ve kadınlar nezdinde en çok rağbet kazanan Türk gencinin kendisi olduğuna emindi. Gerçi bazı geceler onu sabaha karşı Beyoğlu barlarında Viyanalı fahişelerle vals ettiğini ve her akşamüstü kıyafetine ait bir iş için mire uğradığını bilenler vardı. Fakat zengin dostlar alemindeki muvaffakiyetlerinden hiç kimsenin haberi yoktu. Mütemadiyen kadın peşinde koştuğu görülür. Lakin bunlardan birine yaklaşıp da konuştuğu henüz vaki olmamıştır. Bir gün Seniha ile biraz açılmak teşebbüsünde bulundu ve genç kızdan şu cevabı aldıydı. Macit Bey, siz benim tipim değilsiniz. Ben esmer ve uzun boyluları severim. Siz kısa ve beyazsınız. Ben giyinişte biraz itinasız olanları severim. Siz ise henüz ütüden çıkmış kostümlerinizle ve dimdik duruşlarınızla tıpkı elbise mağazalarının camekânlarındaki mankenlere benziyorsunuz. Sesinizin ahengi hoşuma gitmiyor. Sonra ben her şeyden evvel beni beğenen erkekleri severim. Siz ise kendinizden başka kimseye beğenmez gibi görünüyorsunuz. Nazif Bey'e gelince, o da Macit Bey'den pek farklı bir insan değildir. Esasen bütün gün, bütün gezmelerinde, bütün eğlencelerinde beraberdirler. Beyoğlu'nda, doğru yolda onları ayrı ayrı gören hiç olmamıştır. Biraz da akrabadırlar. Macit Bey'in babası Abdülhamit devrinde ailesiyle beraber Beyrut'a sürüldüğü zaman uzun müddet Nazif Bey'in babası Afif Paşa'nın evinde misafir kaldılar ve teyzesinin kızını Nazif'in halazadesine verdiler. Afif Paşa şimdi ayan azasındandır. Macit'in babası Enis Paşa ise ilanı meşrutiyeti müteakip sıra ile birçok nezaretlere geçmiştir. Poker masasından yükselen gürültü adeta piyano sesini boğuyordu. Seniha tuşlara daha büyük bir şiddetle bastı. Sonra yarı ciddi, yarı sahte bir asabiyetle yerinden kalkıp oyunculara doğru gitti. ''Yeter artık, burayı bir tripoya çevirdiniz.'' dedi ve Faik Bey'in önündeki fişleri karıştırmak, dağıtmak istedi. Fakat daima o kadar lakayt, şakacı, tahammülü ve rint olan Faik Bey, oyunda gayet ciddi ve asabiydi. Genç kızın omzunun üstünden uzanan elini bileğinden yakaladı, arkaya doğru itti. Cemil gayet gevrek bir kahkaha ile gülüyor. ''Seniha bırak, kaybediyor, kaybediyor zavallı.'' diyordu. Beyoğlu'lu madam pek zarif bir nükte söylüyormuş gibi, oyunda kaybeden aşkta kazanır dedi. Ve madamın başucunda duran Macit Bey bu sözü üzerine alınarak gülmeye başladı. Seniha gittikçe artan bir asabiyetle şiir okuyanlara doğru gitti ve afacan, şımarık bir çocuk tavrıyla Hakkı Celis'in uzun perçemli saçlarından yakalayıp yukarı doğru çekti. Biçare genç sapsarı kesildi ve ağzında yarım kalmış bir mısra ile gülmeye çalıştı. İki hemşireden birisi Nuriye Hanım saçları çekilen genç şaire şefkatle bakarak ''Zavallı şair, işte sizin nasibiniz bu.'' dedi. Öbürü Neyire Hanım Celal Sahir Bey'den birkaç mısra okudu. ''Saçlarım, saçlarımla eğlenme, bırak onları nasıl perişansa öyle kalsın ve ihtizazı mesra.'' Seniha şimdi munis bir kedi gibi Hakkı Celis'e sokuluyor, bir kolunu genç adamın ensesinden geçirip dizlerinin üstüne oturuyor, diğer eliyle çenesini okşuyordu. ''Zavallı çocuk, zavallı çocuk, ne kadar sarardın, ah ne kadar sapsarı kesildin, söyle bana, mesane ne demek?'' Küçük şair heyecandan tıkanıyordu. Genç kız elini halazadesinin göğsüne götürdü ve birden sanki o göğüs üstünde gezinen eline bir iğne batmış gibi yerinden fırlayıp hayretle geri çekilerek... ''Ayol baksanıza kalbi yerinden kopacak, kalbi yerinden fırlayacak, öyle çarpıyor, öyle çarpıyor ki'' diye haykırıyordu. Nuriye ve Neyire hanımlar sırayla ellerini Hakkı Celil'in göğsü üstüne koydular ve aynı hayretle genç adamın yüzüne baktılar. O artık heyecanını saklayamayacak bir haldeydi. Koşarak salondan çıktı. Neyire hanım, "Bir çare genç, çok hassas," dedi ve manidar gözlerle Seniha'nın yüzüne baktı. Seniha şimdi poker grubuyla meşguldü. Dalgın dalgın cevap verdi. "Evet, lüzumundan fazla." Akıbet saat 7.30'da oyun nihayet buldu. Birer birer masanın başından kalktılar. Faik Bey ziyanını çıkarmış, hatta biraz da kazanmıştı. Gülerek Seniha'ya yaklaştı. "Hangi elinizde bakayım?" Önümdeki fişlere dokunan ve kendine uzatılan eli dudaklarına getirerek ilave etti. "Sevgili el, biraz dokunur dokunmaz öyle bir şans getirdi ki bu adeta bir peri eli." Beyoğlu'lu madam yine aynı soğuk zarafetiyle bir nükte daha söylemek istedi. "Ama bu sizin için bir cihetten hiç iyi değil," dedi. "O el fişlerinizde dokunur dokunmaz kaybetmek sizin menfaatinize daha uygundu." Faik Bey geniş bir kahkaha ile cevap verdi. "Oh, kalpten evvel kese," diyerek Nehire hanımların yanına seyirtti. Onlar Faik Bey daha söze başlamadan kırıtıp gülüşmeye koyuldular. Zira biliyorlardı ki bu genç adam tuhaf ve şakacıdır. Biraz ötede Cemil arkadaşlarıyla koltuklara kurulmuşlar, sigara içiriyorlar ve yüksek sesle konuşuyorlardı. Faik Bey biraz da onların yanında kaldı. Sonra piyanoya yaklaşarak ayak üstünde yarım bir hava çaldı. Daha sonra birden mihaniki bir hareketle salondakilere döndü. Yerlere kadar bir reverans yaptı. "Hanımlar, efendiler, au revoir." Seniha, "Aa, niçin? Bu akşam yemeğe kalmayacak mısınız? Öyle dememiş miydiniz?" diye soruyordu. Faik Bey, "Kalmak isterdim fakat kabil değil, bilseniz kabil değil," dedi ve çıktı gitti. Öbür davetliler de 8.30'a doğru birer birer çıkıp gittiler. Cemil de sıvıştı. Madame Kronski odasına çıktı. Seniha alacakaranlıkla dolan salonda bir müddet yalnız kaldı. Alacakaranlıkta bu genç kız bembeyaz görünüyordu. Pencerenin önünde koltuğun içine atılmış bir demet zambak gibiydi. Düzgün ve narin endamı şeklini kaybetmiş, bu ılık yaz akşamında sanki eriyordu. Ruhunda da böyle bir eriyiş vardı. Derin bir iç sıkıntısı bu alacakaranlık gibi asabını sarmıştı. Niçin öbürleriyle beraber çıkıp gitmemişti? Bütün gece bu koca evin içinde yapayalnız ne yapacaktı? Bu ev bazı günler, bazı saatler ona bir mezar gibi görünüyordu. Nefesi darlaşıyor ve sokağa fırlamak, koşmak, haykırmak istiyordu. Ta 14 yaşından beri kalbinde bilmediği yerlerin, görmediği şeylerin, tanımadığı kimselerin hasreti vardı. Fransızca "nereye kaçmalı" sözü dilinde daima nakarattı. Bu memlekette ve bu konakta ona her şey dar, az ve adi görünüyordu. Eşya arzusuna göre değildi. Evin nizamı her türlü ihtişamdan âriydi. Büyük babası, annesi, hatta bazen babası ona lisanlarını anlamadığı, hareketlerinden ürktüğü başka cinsten bir takım mahlukat gibi geliyordu. Biraz Madame Kronski ile anlaşabiliyordu. Bu kadın ona Avrupa'da sürülen yüksek hayatın bazı safahatına dair hikayeleri anlatır ve hayalindeki aleme can verirdi. Zira Madame Kronski kendi iddiasına göre Lehistan'ın en eski ve asil ailelerinden birine mensup bir devlet düşkünüydü. Avrupa'nın muhtelif yerlerindeki şato eğlencelerine, Çar Sarayı'nın merasimine, at üstünde sürgün avlarına, Almanya'nın İsviçre'nin kür yerlerindeki palas hayatına, Fransa'nın Cenüp sahillerindeki gazino safalarına ve nihayet Paris'in salonlarına, bulvarlarına, kahvelerine, tiyatrolarına dair birçok şeyler biliyordu. Seniha bütün bunları dinlerken kendinden geçerdi ve gözlerinde bir humma ateşiyle "Madam, söyleyin, bu hayata karışmak için ne lazım?" diye sorardı. Madame Kronski şeytani bir tebessümle gülerdi. "Oh, çok zengin olmalı, çok zengin," derdi ve kaybolan servetlerinden bahsetmeye başlardı. Annesinin bir inci gerdanlığı vardı ki babası bir banka işinde iflas ettiği gün tamam 100.000 liraya satılmıştı. Bütün Varşova'da bu incinin bir mislini daha bulmak kabil değildi. Gerçi Nis'te Kontes bilmem kimin parmağındaki zümrüt yüzük de efsanevi bir kıymeti haizdi. Fakat Monte Carlo'da bir kumar masası başında 500.000 franga gitti. Madame Kronski, "Çocuğum, görmeliydin bu kumar masası etrafındaki zinet ve ihtişamı ve ortada dönen paranın miktarını," derdi. Kadınların elleri mücevherattan adeta kımıldayamayacak derecede ağırlaşır, yeşil çuhanın üstüne sarı altın küreklerle dökülür, boşaltılır. Seniha Madame Kronski ile hasbihallerinin bu hassiz tarafını hiç sevmezdi. İçin için tantana ve debdebeye, iyi kumaşlara, nadide mücevherata pek düşkün olmakla birlikte haddi zatında paraya büyük bir ehemmiyet vermezdi. İsterdi ki bütün bu güzel şeyler kendiliğinden önüne yığılsın. Nereden geldiğini, kimin aldığını bilmesin. Halbuki ömründe ilk defa böyle bir genişliğin tadını tatmamıştı. Gerçi arzularının birçoğu tatmin ediliyordu. Fakat o kadar ağır bir tarzda ve o kadar güçlüklerle ki hepsinin sonunda ilk şevkinden eser kalmıyordu. Zaten pek maymun iştahlıydı. Birçok gürültü, birçok inat ve ısrar ile istediği şeyler olur olmaz kalbine derhal bir bıkkınlık gelir ve biraz evvelki arzusu hemen bir isteksizliğe dönüverirdi. Seniha'nın dolabında hiç giyinmeden modası geçmiş, sararıp solmuş ne kadar elbise, senelerden beri kunduracıdan geldiği gibi duran kaç çift kundura vardır. Her beyoğluna inişte alınıp bir kenara atılmış mendil, eldiven, çorap gibi eşya ise yığınlar teşkil etmektedir. Bütün bunlara rağmen Seniha yine büyük babasını lüzumundan fazla pinti, babasını hala ağlanacak derecede züğürt bulur ve bazı böyle sıkıntılı akşamlarda kendisini dünyanın en bedbaht ve en yoksul kızlarından biri telakki ederdi. Gerçi son zamanlarda Naim Efendi konağında bir yabancının bile gözüne çarpacak derecede bazı değişiklikler oldu. Bu sene yalıyı kiraya verişleri bunlardan biriydi. Atlardan birinin ölümü üzerine diğer atı da satıp hususi araba kullanmaktan vazgeçişleri ve arabacı ile seyisleri savışları bunlardan ikincisiydi. 6 aydan beri Madame Kronski'nin maaşını veremeyişleri ve Beyoğlu'nda bazı terzi ve tuhafiyeci hesaplarını ödeyemeyişleri bunlardan üçüncüsü ve belki de en ağırıydı. Seniha akşam karanlığında bütün bunları düşünürken büyük babası Naim Efendi yavaş yavaş salonun ortasına kadar gelmiş ve "Seniha kızım, Seniha sen misin?" diye seslenmişti. Genç kız cevap vermedi. İhtiyar adam sordu. "Yavrum niçin karanlıkta oturuyorsun?" ve arkasında koridordaki lambaları yakmakla meşgul hizmetçiyi çağırdı. "Marika, buranın lambasını da yak." Sonra gitti, pencerenin yanında torununun tam karşısında bir koltuğa oturdu. Naim Efendi evin içinde herkesten ziyade Seniha'yı severdi ve ona kendini sevdirmek için adeta yaltaklanırdı. Fakat bu akşam Seniha'yı o kadar küskün ve kasvetli buldu ki ağzını açıp bir kelime daha söylemeye cesaret edemedi. Seniha hiç beklenilmeyen bir anda birdenbire yerinden fırladı ve büyük babasının dizlerine oturarak bir kolunu boynundan geçirdi. Bu onun mutat hareket tarzlarından biridir ve ağzını ihtiyarın kulağına yaklaştırıp şu garip suali sordu. "Büyük baba çok sefalete düştük değil mi?" Naim Efendi kafi derecede kuvvetli olsaydı kucağındaki bu acayip mahluku silkip yerinden fırlatacak ve koridorlardan koşarak merdivenlerden atlayarak konağın dört bir köşesine "Yetişin yetişin Seniha'ya bir şey oldu" diye haykıracaktı. Bütün vücudu titriyordu. "Sefalet mi? O ne fena söz. Niçin yavrum niçin? Neyin eksik? Neyin eksik?" diyordu. Fakat Naim Efendi bunu söylemekle beraber birdenbire ta içinden bütün eksik şeyleri hissetti ve o güne kadar genişlik ve bolluk içinde yetişmiş kimselere mahsus bir itminan, güven ile sefalete, zarurete inanmak şöyle dursun, hatta bir parça müzayakaya, geçim sıkıntısına bile ihtimal veremeyen bu ihtiyar adamın kalbine genç kızın bu çılgınca suali üzerine ilk defa olarak korkunç bir yoksulluk endişesi düştü. Gerçi Vefa Hanım'daki merhun, rehin edilmiş hissesinden, Çemberlitaş'taki satılık arsasından, Kanlıca'daki yalısından, bir de tekaüt maaşından başka nesi kalmıştı? Bu tekaüt maaşı ise ancak gündelik masrafa yetişebilirdi. Halbuki Cemil ve Seniha her gün bu paranın iki mislini harcıyorlardı ve her tarafa biraz borçları vardı. Naim Efendi o akşam yemekte görünmedi. Erkence odasına çekildi, yattı. Fakat sabaha kadar gözlerine uyku girmedi. Naim Efendi'nin hemşiresi Selma Hanım Efendi Çemberlitaş civarında büyük bir konakta oturur. Biraderinin küçüğüdür. Fakat genç kızlığından beri ailenin içinde herkesten ziyade kendisine hürmet ettiren ağır, haşmetli ve amirane bir hali vardı. Naim Efendi'yi genç yaşından beri kah yakından kah uzaktan sevk ve idare eden Selma Hanım Efendi'dir. Naim Efendi hatta evlendikten sonra bile birçok zamanlar hemşiresinin tesiri altında kaldı. Bu kadının aklı selimine, azim ve iradesine, dirayet ve basiretine hayrandı. Karısının vefatından beri hemen her sokağa çıkışında bir kere ona uğrardı. İki kardeş uzun uzadıya dertleşirler, hasbihal ederlerdi. Naim Efendi bu hasbihallerden ekseriye dayak yemiş, kabahatli bir çocuk gibi çıkardı. Zira Selma hanımefendi pek ziyade tok sözlü bir kadındır. Herkesin kusurunu yüzüne vurmakta ve işlenilen hatanın hiç değilse dille cezasını vermekte zerre kadar insafı yoktur. Nitekim torunuyla o garip konuşmaların ertesi günü derin hasbihal ihtiyacıyla hemşiresine koşan Naim Efendi, Selma Hanım tarafından o kadar sert bir muameleye maruz kaldı, o kadar sarsıldı ve tartaklandı ki adeta kendini tutmasa konağa dönerken arabasının içinde hıçkırarak ağlayacaktı. Hemşiresi yarı hiddetli, yarı müstehzi bir tavırla ona demişti ki, ''Maşallah, demek Seniha'nın aklı böyle ciddi şeylere de eriyor. Ben zannederdim ki o, ipeğin renginden, sürmenin cinsinden, Beyoğlu'nun kaldırımında sekmekten ve gençlerle Fransızca şarkılar söylemekten başka bir şey bilmez. Meğer ara sıra evin umuru ile de alakadar oluyormuş. İyi ya, işte sevinin abi, sevinin. Torunun kızından daha akıllı çıktı. Büyük baba, çok sefalete düştük değil mi? Sefalet mi? Hayır kızım, hayır. Rezalet demeliydiniz. Öyle bir rezalet ki, karunun hazinesi olsa örtemez. İstanbul'un dört bir köşesinde çın çın ötüyor. Ağabey, ağabey. Kuzum, sizin kulaklarınız tıkandı mı? Gözlerinizde perde mi indi? Bir defa etrafınızı dinlesenize, bir defa etrafınıza baksanıza, daha şimdiden torununuz olacak yumurcakların şöhreti afakı tuttu. Damadınız delinin biri, kızınıza gelince o soylu soplu budala, fakat şaşıyorum size ne oldu? Siz ki o kadar ince fikirli, arif, zarif, kılı kırk yarar bir adamsınız. Doğrusu ya, bazı günler size bir sihir ettiklerine inanacağım geliyor. Çünkü sizin tarafınızdan bu derece vurdum duymazlığa başka bir mana veremiyorum. Naim Efendi elleri dizlerinin üstünde, koltuğun içinde iki kat olmuş, dik dik yere bakıyordu. Selma Hanım Efendi devam etti. Geçenlerde buraya Şekibe Hanım gelmişti. Hürriyetten sonra bu ilk gelişleri, dünya bir acayip oldu. Şimdi Pangaltı'da oturuyorlarmış. Oğlu askerden çıkmış. Şehremanettin'de bir büyük memuriyete geçmiş. Söyledi ama unuttum. Neyse, maksat bu değil ve kadın zaten bunları anlatmaya gelmemiş. Diyor ki, her akşamüstü cumbada oturup geleni geçeni seyrederim. Kadıncağız yine bir gün cumbada otururken bir de bakmış ki bizim küçük hanım iki dirhem bir çekirdek. Peçesini açmış, bir arabada yapayalnız. Şişli'ye doğru gidiyor. Şekibe Hanım seslenmek istemiş. Fakat sonra neme lazım, belki istemez demiş.